Alo. Ne yaparsın abi?
Valla iyi diyelim iyi olsun. Yani çok iyi değilim. Sürekli bir su kesintisi hikayesi başladı. Daha doğrusu yaklaşık bir aydır, belki bir aydan fazladır. İşte haftada bir gün su kesintisiyle başlayan hikaye 3 günde bire gelmişti. İşte farklı ilçeleri bölüyorlar ve belli günlerde su kesintisi yapıyorlardı. Artık dün itibariyle İz Su'dan gelen habere göre gün aşırıya döndü hikaye. Mesela bugün tarihli ilçelerimizden birisi Karşıyaka. İşte merkezi ilçeleri ikiye bölmüşler. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma diye gidiyor. Diğer grup salı, perşembe, cumartesi diye gidiyor. Saat 23 ile 05 arası sular kesiliyor. Arada başka hikayeler de oldu. Hatta tabii hiçbir şeye güvenmediğim için de su kesintisinin miktarını arttıramadıkları için mi acaba yapıyorlar diye de bir şüpheye düştüm ama bir isalatında bir problem oldu. 32 saatlik bir kesinti
Oha.
öngördüler. Sonra 24 saatte işte hallettik falan gibi bir mevzu oldu. Bir de hafta sonuna da denk geldi. Yani marketlerde işte 5 litrelik su kalmama hadisesine kadar gitti birden konu. Tüp kuyrukları, gaz kuyrukları, karneler hikayesine nostaljik
Abi
olarak
peki bu bakım çalışması yüzünden miymiş yoksa başka bir
ya
sıkıntı mı var?
öyle bir şaiye var da yani daha doğrusu işte Menemen'e giden isale hattında bir sıkıntı oldu diye. Tabii planlı olmadığı noktada da bunun haberi çok geç verildi. Zaten ya öyle de bir şey ki hafta sonu insan da her dakika işte Twitter'a bakayım da İssu'nun gönderdiği bildirimlere bakayım. Acaba ne zaman kesilecek diye bakmamıştık. Haliyle de birden onda pat diye gitti. Zaten önce hani bugün o gün değil niye böyle oldu falanla başladı panik durumu. Ondan sonra girip baktık ki işte isale hattında bir problem olmuş. Saat 10'da birden pat diye gitti.
Şimdi her gün kesinti mi var orada?
Yani şu an ya o mevzuyu çözdüler. İşte 32 saat dediler, 24 saatte çözdüler. Şimdi gün aşırıya döndü hadise. Bugün mesela işte kesilecek. Yarın var, bir sonraki gün kesilecek. Ya şimdilik ya insanlar daha doğrusu yavaş yavaş bu mevzuya tabii alışıyorlar. Herkes kendine göre palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. 23.05 arası gibi olduğu için de iyi ya ben zaten o saatlerde uyuyorum falan diyen insanlar da çok her zamanki gibi. Ama ben yani bir şekilde böyle devam ederse her güne önce geleceğini sonra o saat diliminin de daha artacağını düşünüyorum.
Peki.
Ortada böyle kesin bir çözümden çok uzak bazı çabalar var ya da çaba da değil bu yani. Hani şu anda mecburi önlemler şeklinde bir durum var.
Tekirdağ'da da galiba böyle bir şey varmış.
Valla
Orada su
yani
kesintileri
şimdi
bulunmuş.
Ege bölgesindeki hikaye biraz daha farklı. Uşak'ta zaten şu anda bildiğim kadarıyla böyle çok sınırlı saatlerde geliyor diye duydum. Yani her yeri bilmiyorum. Herkesle de konuşamadım ama burada bir şey Ege bölgesinde ekstra bir sıkıntı var. Ya işte bir ton yine her zamanki gibi insanlar da farklı farklı görüşler söylüyorlar. İssu'ya, belediyeye sorsan buraya zaten hizmet getirmek istemiyor DSİ der çıkar. Halka sorsan işte iktidara yakın olanlar İzmir'de zaten belediye ne iş yapıyor ki der. Muhalif kesime sorsan olayı işte devlete bağlar. Ama
Herkes birbirine suç atıyor ama kimse
herkes
çözüm
birbirine suç.
üretmiyor.
Çözüm de üretmiyor. Bu arada sebeplerle ilgili de çok sayıda
Ne diyorlar?
tahmin var. Ya şimdi şöyle bir hikaye var aslında. Ya bir de işin kuraklık boyutu var gerçekten. Yani son döneme göre yani son birkaç yıllık dilimde Ege bölgesindeki yağış miktarı %26'lara kadar gerilemiş. Yani %26 daha az yağmur yağıyor. Geçen seneye göre de ya bunlara da ben de birazcık baktım yani hani bu hadiselerin ana sebebi ne olabilir diye. Geçen seneye göre de %12 düşmüş. Ki daha havalar çok sıcak devam ediyor hala. Yani bu sene herhalde özellikle ya ben işte genelde İstanbul'da olduğu için çevre birazcık böyle İstanbul'la paralel gitme noktasıyla alakalı şeyler vardı. Yani işte İstanbul'a göre burası 3-4 derece daha sıcaktı her zaman. İşte yağış durumu vesaire de buna paralel seyrediyordu. Bu sene gerçekten İzmir ve Ege bölgesi ciddi ciddi yanıyor. Yağışla alakalı da bir durum yok. Hava sıcaklık ortalaması da çok yüksek seyrediyor. Yani hala daha 30'un hiçbir şekilde altına düşmedi gündüz. Ki nemle birlikte hissedilen de daha fazla. Akşam saatlerinde de yani öyle 20'lere falan kesinlikle düşmüyor. Çok uzun zamandır düşmüyor. Yani belki Mayıs'ın başından beri zaten yağmur diye bir şey yok ve sürekli çok sıcaklık yüksek seyrediyor. Tahminimce de yani ara ara bakıyorum işte önümüzdeki günlerle ilgili şeylere, tahminlere. Muhtemelen bir aylık bir periyotta öyle eni konu bir yağış gözükmüyor. O yüzden de yani insanlar da şimdi neticede böyle durumlarda ilk önce haliyle bile kendilerine gösterilenlere bakıyorlar ama mesela bu yağış mevzusu sanki tek ve en önemli sebepmiş gibi bakıyorlar. Klasik yağmur duaları şeyler, olaylara öyle enteresan çözümler üretiyorlar.
Enteresan bir şey yani. Ben haberleri gördüm. Sadece İzmir'de, Ege'de değil, Trakya'da da çok ciddi kesintiler varmış. Konya'da bu sene ya geçen sene, hatırlamıyorum, 1000'in üzerinde obruk oluşmuş ve çökmüş bunlar. İnanılmaz bir su tüketimi var ülkede. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diyor ki 63 milyar metreküp su çekilmiş. Bu inanılmaz bir rakam abi.
Ya su çekilmiş dediğin tüketim haricinde
Su, su,
insanların
su,
tüketimi
suyu denizden çekmişler, derelerden çekmişler, göllerden çekmişler, yer altından çekmişler. Bunun ne kadarını belediyeler kullanmış? Yani bizim işte günlük su kullanımımız nedir diye bakınca abi 6,6 milyar. Neredeyse onda bir. Dolayısıyla onda birini biz kullanıyoruz vatandaş olarak. Onda dokuzunu enerji üretmek için kullanıyorlar. Sanayi kullanıyor, tarım kullanıyor. Ama kesintiyi biz yapıyoruz abi. Bu çok acayip bir durum değil mi? Bana çok acayip geliyor. Sonra ben bir merak ettim. Biraz kendi su faturalarıma bakayım dedim. Ne kadar su kullanıyor olabilirim ki ben? Hani kısım kıçımı yıkamayayım artık yani. Ne olacak? Kuru bezle sileyim. Avrupa böyle yapıyor yıllardır. Biraz daha su tasarrufu yapmış olurum dedim. Bir hesap yaptım. Bana çok düşük geldi. Bu rakamlara göre çok düşük geldi. Sonra bir internetten bir bakayım dedim. Haber siteleri, gazeteler, mazeteler hep yazmışlar. Kişi başı kullanım şudur budur diye. En son TÜİK'in verisini buldum. Yaklaşık ortalama kişi başı günlük 200 litre su kullanıyormuş. Bu DSİ'ye göre, DSİ diyor ki kişi başına yıllık 1322 metreküp kullanılabilir su rezervimiz var bizim diyor. Bu hesaba göre günde 200 litreden 30 gün kullandın 6000 litre, 6000 litreyi 12 ay kullandın 72.000 litre. Bu da 72 metreküp yapıyor. Abi bizim kullanılabilir su kaynağımız kişi başına 1322 metreküp. Biz 72 metre kullanıyoruz ortalamada. Yine de bizim suyumuz kesiliyor. Yetmiyor bu su bize. Çok acayip rakamlar değil mi bunlar?
Kesinlikle.
Benim aklım almıyor bunu.
Yani bu arada ya olayın saçmalığının yanında
Bir şey daha
çözüm
söyleyeceğim.
önerisi.
Bir rakam
Ha
daha
söyle.
vereceğim sana.
Söyle.
Yıllık yağış miktarı ortalama 450 milyar metreküpmüş Türkiye'ye. Bu da Çevre Bakanlığı'nın verisi. Bunun bir kısmı tabii yağmurla geldiği için akıyor gidiyor. 112 milyar metreküp su kullanılabilir suymuş. Dolayısıyla
Depolanıyor yani.
evet, bu bizim su rezervimiz. Bu yıla ait 112 milyar metreküp. Biz 63 milyarını kullanmışız bunu. Çekmiş, belediye çekmiş, sanayi çekmiş, enerji tesisleri çekmişler, tarım için çekmişler. Dolayısıyla yarısını çekmiş. Abi peki biz niye hala daha su kesintisi yaşıyoruz? Ne kadar iklim değişikliğiyle, ne kadar yağışla açıklanabilir bu durum? Benim aklım bunu almıyor.
Ve şey de saçma. Yani burada bu daha doğrusu verdiğim verilerdeki saçmalık zaten çok gözle görülür biçimde ve buna çözüm önerisi olarak da aslında tüketimi en az olan, hatta yani devede kulak derler ya, o seviyede az olan dilimdeki
Geçen
insanları
sene Diyanet bir şey yapmış çözüm önerisi için. Camilerden yağmur duası yayınlamışlar.
evet. Yani şöyle söyleyeyim sana, yağmur doğasıyla aynı mantıksızlık da olabilir yani. Evlerdeki suyu keserek bu hadiseyi çözmeyi ummak yağmur doğasıyla aynı mantıksızlıkta bence. Çünkü gerçekten toplam büyüklük içerisinde hiçbir şey ifade etmeyen, yani %10'un bile altında olan bir dilimin su tasarrufu yapması hiçbir şey ifade etmiyor. Şeye benziyor bu hikaye. İşte sanayi tonlarca atık çıkartırken bizim evdeki çöp miktarını azaltmaya çalışmak benziyor. Yani bir şekilde mevzu yine dönüyor dolanıyor. Halkın üstüne geliyor. Yani sanki kabahatli de halk gibi gösteriliyor. İşte sosyal medyada falan da işte birisi araba yıkıyor, öbürü bahçe suluyor ve o insanın atıyorum bilinçsizliğiyle alakalı bir hikaye konuşuluyor. Yani insanlarda şey gibi bir algı yaratılıyor. Aslında dikkat etsek bu işler çözülür. Ya da yağmur yağsa bu işler çözülür. Biraz mukadderat, biraz işte insanların bilinçsizliği falan gibi bir hikaye var. Oysa veriler bunun tam tersini söylüyor.
Çok fark var. Yani belediye başkanı çıkıyor diyor ki vatandaşlarımızdan rica ediyoruz suyu daha dikkatli kullansınlar. Abi 63 milyon tonun milyar tonun metreküp suyun 44 milyar metreküpünü tarım kullanmış. Tarımda sulama için kullanmışlar. Ve raporlara göre bu yine Çevre Bakanlığı raporlarında var bu. Bu suyun en az %30'u belki %50'si boşa akan su. Bilinçli bir sulama yapılmadığı için, kontrollü bir sulama yapılmadığı için bu su yani sen 20-25 milyar metreküple sulamayı çözebilecekken 44 milyar metreküp su harcıyorsun. Yani %70'ine 75'ine yakını suyun tarıma gidiyor. Onun da yarısı boşa gidiyor.
Boşa gidiyor.
Sonra biz diyoruz ki domatesi biz niye pahalıya alıyoruz? Su bol ya.
Şimdi şeyle alakalı da bu şehir şebekelerinde de su kaçaklarıyla alakalı mesela bir hadise var. Yani
Orada da çok ciddi problem varmış, evet.
bunlar ya tabii şöyle bir durum da var. Sanki şu anda böyle TÜİK verileri üzerinden konuşup da enflasyon konuşuyormuşuz gibi bir durum sorun da var maalesef. Yani verilerin doğruluğuna çok fazla güvenmek ne kadar mümkün bilmiyorum. Ama netice itibariyle oransal olarak ya da daha doğrusu şöyle düşünelim. Bunlar kuvvetle muhtemel zaten
daha
yani
iyimser
bilgilerin
gösterilen veriler.
daha iyimser hali, yani daha da kötü bir durum var kuvvetle muhtemel. Hani bu iyimser olan durum bile ne kadar facia, zaten bunun üzerinden aslında konuşmak lazım. Ve şimdi bu iklim krizi, iklim değişikliği, kuraklık hikayeleriyle alakalı işte dünya genelinde malum bir durum var. Türkiye'nin bu durumun neresinde olduğuyla alakalı orada da çok fazla görüş var. Ve aslında bu yağış hikayesiyle alakalı olan kısmın kuraklık tarafı bence tamamen başka. Yani bu az önce senin söylediğin o boşa giden ya da depolanamama hikayesi. Yani zaten yağış az değil aslında. Tabii ki dönemsel olarak belli şeyler, farklılıklar olabiliyor ve küresel ısınmadan kaynaklı olarak yazlar, kışlar, artık hani dengeler birazcık bozuldu. Gerçi bu sene
Şöyle
bence bahar
diyebiliriz yani
oldu ama
daha az ama yetersiz değil.
Evet, verimsiz.
Daha az yağış oluyor evet önceki yıllara göre. Bir iklim değişikliği krizi var mı? Dünyada da var, bizde de var. Var. Ama biz GAP İdaresi'ne 10 yıl önce, 15 yıl önce bir afet projesi yapıyorduk, sel projesi yapıyorduk. Orada hep söylediğimiz bir şey vardı. Afet önlenemez bir şeydir. Yani sen bu iklim değişikliğini önleyemezsin. Ama felaket önlenebilir bir şeydir. O afet felakete dönmek zorunda değil. Dolayısıyla sen bunun geldiğini, geleceğini biliyorsan, farkındaysan bunun için önlem alabilirsin. Türkiye'de kaç yıldır biz iklim değişikliği konuşuyoruz? Bu projeyi yaptığımızda 2009'du. Demek ki en az 15 yıldır bu konu bizim gündemimizde. Dünya bunu 20 yıldır belki 25 yıldır konuşuyor. Türkiye'nin 1990'dan beri yağış miktarları düşüyor. Bir uluslararası değer var. Kişi başı kullanılabilir su 1700 metreküpün altına düşerse yıllık sen kuraklık riski yaşayan bir bölge haline geliyorsun. Türkiye'de bu 1346'ya düşmüş. Dolayısıyla devlet dediğimiz mekanizmanın hızla bunu önlem alması gerekmez mi abi?
Şimdi başka bir sıkıntı daha var. Yani bu işte mesela yağmur yağmıyor. Yağdığı zamanla alakalı işte birazcık yağmur yağarsa rahatlayacak durum falan diye düşünen de çok sayıda insan var. Ve önümüzdeki süreçte biz bence şunu da göreceğiz. Sel baskını ve heyelan mevzusu.
Tabii.
Şimdi yağmurlar yağmaya başladığı noktada da şimdi o hadise başlayacak. Yani şöyle söyleyeyim sana. AFAD'ın ortalama yıllık verisine baktığımda ülke çapında bir senede 177 tane sel, 107 tane heyelan vakası kaydedilmiş. Yani nereden tutsan konu elinde kalıyor. Dolayısıyla da yani yağış aslında olmadığı zaman, ya yani bizimki gibi bir ülkede olmadığı zaman da bir felakete, senin söylediğin konu gibi, demin söylediğin gibi
kuraklık o zaman
olmadığı
işte
zaman da bir
yaşıyorsun.
felakete, olduğu zaman da başka bir felakete sebep oluyor.
Bu da önlenebilir şeyler. Bunlar da önlenebilir.
Aynen öyle.
Afetler. Afet dediğim şey doğa olayı. Felakete dönüşmesi bu afetin senin idari olarak önlem almamış olman anlamına geliyor. Beklenmedik bir afet durumunda kimseyi önlem almamakla eleştiremeyiz. Ama sen çocukluğunda yaşamışsındır belki İstanbul'da. Çok ciddi su kesintileri oluyordu İstanbul'da.
Tabii.
Şimdi o zamandan başlayan bir demek ki bir problem var. 90'lı yıllardan başlayan bir problem var. 90, 2000, 2010, 2020, 2025. 35 yıl geçmiş abi. Ne önlem aldın diye baktığın zaman baraj yapmak dışında bir önlem almamışsın. O barajları da niye yapmışsın? Enerji üretmek için yapmışsın. Tarımdaki sulama için yapmışsın. Tamam, enerji üretmeyelim yani. Üretelim tabii ki ama termik santraller 2022'de 8 milyar metreküp su çekmişler. Bu evlerde bizim kullandığımızdan %30 daha fazla su demek. Oysa susuz soğutma yapabilen santraller var abi. Bu teknoloji var. Bunu sen devlet olarak yasana koymuyorsun. Bunu yapacaksın. Koymazsan da her sene bu kadar su gidiyor. Halbuki bunu bir kanun haline getirsen desen ki 5 yılda hepsi değişecek. Bütün soğutma sistemlerinde değiştireceksin. Bundan sonra da sulu soğutmaya izin vermiyorum ben diyeceksin. Ya hibrit sistem kullanacaksın ya kuru soğutma sistemi kullanacaksın. Çözülebilir. Bunların hepsi çözülebilir problemler.
Çözülebilmesi için de tabii ki plan ve proje gerekiyor abi. Yani şimdi bir projeksiyon şeyi var mı şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mesela iklim değişikliği ile alakalı elinde bir yol haritası var mı? Ya da her yıl işte yazında, kışında, bahar aylarında da her bölgede elimizde veri var. Hangi ayda ne kadar yağış var? Hangi ayda hangi tarım ürünleri tarımı yapılıyor. Hangi sistemler kullanılıyor? Ama bununla alakalı mesela bir projeksiyon projesi var mı? Yani gelecek dönemlerle alakalı ne olabilirle ilgili işte bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık Master planlar var mı?
Hem var hem yok. Şöyle kabaca bu çalışmalar var. Ama bu çalışmalar öyle çalışmalar ki nereye çekersen oraya gidebilecek çalışmalar. Dolayısıyla doğru yöne bizi götürecek, yani bizim su problemimizi çözecek çalışmalar mı diye sorarsan değil. Ama bu veriler elimizde var. Bunları bakanlıklar topluyorlar. Belediyeler de topluyorlar bu verileri. Ama çözüm üretme konusunda ne yapıyoruz abi? 1990'daki çözümü yine uyguluyoruz ki onun bizi getirdiği yer burası. Baraj yapıyoruz abi. Tekrar. Baraj belli problemleri çözebilir ama bu problemin çözümü baraj değil. Yani biz var olan suyumuzu verimsiz kullanıyoruz. Tarımda %30 ile %50 arası su kaybımız var. Enerji tesislerinde %50'nin üzerinde %100'e varabilecek bir su kaybımız var. Belediye altyapılarında %25 ile %50 arasında değişen kayıp kaçak oranları var. Abi sadece bu üçünü topladığın zaman zaten Türkiye'de toplamda çekilen suyun, kaynaklardan kullanılan suyun %50'sinden fazlasını kurtarmış oluruz. Ama buna yönelik hiçbir çalışma yok. Mesela Avrupa Birliği Su Direktifi var. Avrupa Birliği'nin su kaynaklarının kontrolü ve yönetimi için çıkarttığı bir direktif bu. Biz buna uyum sağlamaya çalışıyoruz ama hala daha havza planlarımızı yapamıyoruz. Tamamlayamadık. Havza planımız yok. Bunların olmadığı gibi mesela İstanbul'un en büyük havzalarından bir tanesine de Kanal İstanbul gibi bir facia yapıyor. Üçüncü köprüyü geçiriyor su havzaların içinden. Üçüncü köprünün yolları geçiyor. Ne su havzası kalır ne bir şey kalır orada. Sonra ne yapıyorsun? Çevre illerden İstanbul'a su taşımaya kalkıyorsun.
Şimdi DSİ'nin bir tane anlamlı bir verisi var. Sulamaya yani Ege bölgesinde, yani ben Ege'ye biraz daha bu tarafta ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem çok fazla tarım arazisi olduğu için hem kuraklık mevzusundan en çok etkilenen bölgelerden birisi. Hem de sürekli bir nüfus artışı da var, yani başta İzmir olmak üzere. Zaten şu anda da kesinti ile alakalı da benim bildiğim en uzun süredir ve aralıksız bir şekilde artık planlı kesinti uygulaması yapılmaya başlanan ve yapılmaya da devam edilecek olan bölge olduğu için söylüyorum. DSİ tarafında etüt edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 8 bin hektar. Bunun %42'si sulanıyor. Yani
4000
projelendirilmiş
hektar.
bir şekilde sulanıyor. Yani
Yaklaşık 4000 hektar. Yüzde yarısı desek 4000 hektar.
yok, 448 binin 208 bin
Ha,
hektarlık bölüm.
ben
Yani
sekiz bin.
%42'si. Şimdi bir yandan da bu aslında, yani sulamaya elverişli olan toplam tarım arazisinin aynı zamanda da %50'sini bile sen sulayamıyorsun zaten. Yani burada da inanılmaz bir verimsizlik var ve 44 bin hektarlık bir kısım yatırım programına dahil edilmiş, 37 bin hektarlık kısım da proje aşamasında görünüyor. Yani %17'lik bir kısma tekabül ediyor bu da. Yani bu projeleri daha gerçekleştirsen bile %60'ını bulamıyorsun. Toplam tarım arazisinin verimli bir şekilde sulanabilir kısmından bahsediyorum.
Üstelik de bu verimli olup olmayacağını bilmiyoruz. Su kanalı
Tabii
falan
tabii.
yapıyor DSİ çünkü. Yani vahşi sulamayı engelleyecek ufak tefek çalışmaları var ama senin yasal mevzuatın bunu zorunlu kılmıyor.
Bir veri daha söyleyeyim. Yani az önce söylediğim sulanabilir arazi ve sulanmış arazi olarak düşün. Ama tarıma elverişli araziye baktığında oradaki rakam çok daha acayip. 1 milyon 58 bin hektar. Yani bunun sen yarısından azını zaten sulanabilir arazi olarak belirleyebiliyorsun. Yani tarıma elverişli arazinin
Tabii.
%40'ı sulanabilir. Sen bu %40'ın da %40'ını sulayabiliyorsun. Ya
Verim.
burada da şey hikayesine gidiyoruz. İşte tarımsal verimlilik hikayesine gidiyoruz. Ya da biz meyve sebzeyi neden bu fiyatları yiyoruz? İşin
O
şey kısmını konuşmuyorum bile. Tarladan çıkan bir ürünün hangi araçlardan sonra son tüketiciye gelme kısmındaki o yüzdelik dilimler, o arada alınan komisyonlar ve nihai tüketiciye ulaşana kadar ki şiştiği fiyatı falan konuşmuyorum bu arada. Bu da
bu tabii
başlangıç kısmı yani.
yani tarım politikası apayrı bir konu başlığı bence. Yani onu ayrıca konuşsak yeridir. Onu bitmez çünkü o. Ve o tarımı zaten o da ilginç abi. Sen tarımı öldürüyorsun. Bizim çocukluğumuzda bize ilkokulda, ortaokulda ne öğretirlerdi? Türkiye bir kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesidir. Şimdi artık bunu öğretmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Konya Türkiye'nin tahıl ambarıydı. Binin üzerinde obruyla artık herhalde tahıl mahıl da doğru düzgün yetişmiyordur orada. Sen politikalarınla ben artık bir tarım ülkesi olmayacağım. Ben bir sanayi ülkesi olacağım diye başlayıp sonra da ben bir hizmet ağırlıklı bir ülke olacağım diye ilerlediğin anda tarımı baltaladık. Biz bu tarımı 1950'den beri Türkiye'de baltalıyoruz. Dolayısıyla baltaladığımız bir tarımın su kaynaklarımızın %70'ini, %75'ini kullanmasına neden izin veriyoruz? Bu da başka bir soru.
Evet.
Bence bugünlük burada bir mola verelim.
Şimdi şu anda yaptığımız tespitler ışığında çözüm önerileri neler olabilir ve bu hadise tersine belki tam olarak çevrilemez. Yani kısa vadede çevrilemez belki ama en azından önümüzdeki süreçte kuraklık hadisesinin artık insanların en büyük problemi olması ki zaten insanların tonla problemi var başta ekonomi olmak üzere. Bu hadiselere nasıl bir çözüm önerisi bulunabilir? Kısa, orta, uzun vadede bunları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Haftaya da bunları konuşalım. Sana bol sulu, bol yağışlı bir hafta diliyorum. Belediyeden kesintilerin az olduğu.
Ben kendi önlemimi aldım ya. Plan program deyince ben iki tane Vileda kovası, bir tane bidon. Konuyu da şey yapalım, irdeleyelim ya. Yani.
Tamamdır.
Tamamdır,
Hadi
görüşürüz.
görüşürüz.